Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. 15. ayrım. Dönüp bakıyorum. Hepsi de benim gibi gürültüye fırlamış. Uyku sersemi dizilmişler arkama. Geceliğiyle Can Derviş Hanım, pijamasıyla Hırs Nefs Hanım, eşofmanıyla Pratik Akıl Hanım. Evet, üçü de uyuyormuş demek ki yataklarında. Susup kulak veriyorum geceye. Hakikaten bir tıkırtı var yukarıda. Derhal polisi arayalım diyor Pratik Akıl Hanım. Ben her türlü karakol, itfaiye, ambulans numarasını yazıp yapıştırmıştım buzdolabının üzerine. İyi ki yapmışım. Ne pratik kadınım. Hadi arayalım. 911 polis imdat numarası. Durun hele, telaş etmeyin. Ben bir gidip bakayım önce diyor Can Derviş Hanım. Ama Hırs Nefs Hanım hoşlanmıyor bu öneriden. Olmaz. Can Derviş Hanım gitmesin bakmaya. O giderse Allah bize bu hırsızı sebepsiz göndermemiştir. Vardır bunda da bir hayır diyerek tutar adamı yemeğe davet eder. Sonra da hemen özgür bırakır. En iyisi ben gideyim. Haklı. Kabul ediyorum. Zaten içimden sesler korosunun en cesurudur Hırs Nefs Hanım. Gözü karadır. Gidiyor. Eline silah niyetine bir çatal alıp çatıya çıkıyor. 3 dakika geçmeden bir hayret nidası duyuyoruz yukarıdan. Aa, sen miydin? Ne işin var senin burada? Çok geçmeden Hırs Nefs Hanım burnundan soluyarak iniyor çatıdan. Çatalı hırsla yatağa saplıyor. 169. sayfada Hırs Nefs Hanım'ın bir karikatürü bulunuyor. Arkasından biri geliyor. Utançtan, korkudan, heyecandan kıpkırmızı kesilmiş bir anaç sütlaç hanım. Hey, hoş geldin diyorum. Anaç sütlaç hanımı kaptığım gibi avucumun üstüne oturtarak. Siz tanışıyor musunuz? Diye hayretle soruyor Hırs Nefs Hanım. Durumun vahametinin ancak o zaman farkına varıyorum. Yeni tanıştık diyebiliyorum sadece. Öyle mi? Nerede? Diye kaşlarını çatıyor sinik entel hanım. Niye haberimiz olmadı? Önce şaşırıyor, kekeliyorum. Sonra da en iyi savunma saldırıdır diyerek taarruza geçiyorum. Size sormalı. Bunca zaman anaç sütlaç hanımın varlığından niçin bahsetmediniz? Neden bana anaç bir yanım olduğunu söylemediniz? Söyleyecektik de ne olacaktı? Gereksiz yere ne demeye suları bulandıralım diye sinirli sinirli cevap yetiştiriyor Hırs Nefs Hanım. Bir bu eksikti diyor sinik entel hanım homurdanarak. Biz bu yapışkan hanımefendiden kurtulmak için okyanus geçtik. Kalktık İstanbul'dan buralara geldik. Kâr etmedi. O geldi, burada da buldu bizi. Birden jeton düşüyor. Daha evvel hiç düşünmediğim bir şeyin farkına varıyorum. İstanbul'dan böyle apar topar uzaklaşmamın ardında içimdeki anaç sesten kaçmak arzusu vardı demek. Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Beni İstanbul'dan çıkartma sebebiniz anaç sütlaç hanımla tanışmama mani olmak mıydı yani? Sinik entel hanım ile Hırs Nefs Hanım suçlu suçlu bakışıyorlar. Pekala, gerçeği açıklamanın zamanı geldi. Kopacaksa kopsun, dananın kuyruğu diyor sinik entel hanım. Hatırlar mısın bilmem. Bir gün ada vapurunda gidiyordun sen böyle. Yanında şişmanca hamile bir kadın oturdu 2 oğluyla. Hatırlamaz mıyım? Başımı sallıyorum. İşte o gün sen farkında değilsin ama yanındaki kadından çok etkilendin. 3. çocuğuna hamileydi kadın. Üstelik sen yaşlardaydı. Ona bakınca hayatta kaçırdığın fırsatları düşündün. Gıpta ettin kadına. İçten içe. Ben hemen devreye girip sana bekarlık manifestosu yazdırmasaydım, kapılıp gidecektin annelik hayallerine. Demek senin yüzünden ben o manifestoyu yazdım vapurda. Hırs Nefs Hanım volta atarak devam ediyor anlatmaya. Evet, benim yüzümden. Sandım ki böylece kapatırım bu meseleyi. Ama senin böyle vapurlarda hamile kadınlara, sokaklarda bebek arabalarına bakıp bakıp yutkunduğunu fark edince, bu anaç sütlaç hanım senelerdir durduğu kozadan çıktı. Tutturdu, ben artık görünür olacağım. Zamanı geldi. Tanıtacağım kendimi diye. Önce tatlı dille susturmayı denedik. Sonra tehdit ettik. Hiçbiri sökmedi. Baktık zıvanadan çıkıyor. Dengeler değişecek. Statüko alt üst olacak. Darbe yaptık o gece. Sonrasını biliyorsun. Biz seni buraya getirdik ama hanımefendi de takip etmiş meğer. Madem ki o da içimden sesler korosunun bir üyesi, onun da en az sizin kadar söz hakkı var, diyorum. Üzgünüm, buna izin veremeyiz, diyor sinik Entel Hanım. Biz bu darbeyi boşuna yapmadık. Hırsnev Hanım ile sinik Entel Hanım fısır fısır bir kenara çekilip konuşuyorlar. Çok sürmüyor toplantıları. Az sonra kararlı adımlarla yürüyüp benden dış kapıyı açmamı istiyorlar. Gecenin karanlığında esen yel vuruyor yüzümüze. Ne oluyor? Nereye, diyorum. Takip et bizi, diyor Hırs Nefsi Hanım. Sonra diğerlerine sesleniyor. Hepiniz marş marş. Gece saat 3:30'a gelirken sinik Entel Hanım önde, biz arkada tek sıra halinde ilerliyoruz kar altında. Dişlerimiz takırdıyor ayazdan. Kütüphane, yatakhaneler, üniversite binaları tek tek geride kalıyor. O karanlıkta kim bilir ne kadar yürüyoruz. Nasıl da huzurlu kainat. Ne güzel örtüyor kar her şeyin üstünü, diye mırıldanıyor Can Derviş Hanım. Şu tatsız gecede bile bir güzellik gördü ya derviş, helal olsun. Üşümesin diye alıp koynuma koyuyorum onu. Bu vaziyette gidiyoruz. Ta ki kocaman bir ağacın altında durana kadar. Bu da ne, diyorum. Sinik Entel Hanım yapıştırıyor cevabı. Bu ağacı daha evvel görmüş, gözüme kestirmiştim. Sana gündüz vakti göstermeyi tercih ederdim ama acil bir durum var madem, şimdi getirdim. Dikkatlice bak bakalım bu ağaca. Neye benziyor? Sayfa 171'de Anaç Sütlaç Hanım'ın bir karikatürü bulunuyor. Heyula gibi bir ağaç bu. Ulu, gizemli ve görkemli. Kalın gövdesinden bir balon çıkmış. Yuvarlağımsı, damar damar yollarla ayrılmış koca bir kütle. Evet, söyle bakalım, neye benziyor bu şişkinlik uzaktan bakınca, diye üsteliyor sinik Entel Hanım. Vallahi bilmem ki, sanki beyin gibi, diyorum hayretle. Bingo, bence de öyle. Bu bir beyin ağacı, diyor sinik Entel Hanım, saklamaya gerek duymadığı bir kıvançla. İşte bu gece hepimiz beyin ağacının altında toplanmış bulunuyoruz, diye nutuk atmaya başlıyor Hırs Nefsi Hanım. Çıkmış bir dalın üzerine, tebaasına seslenen hükümdar gibi konuşma yapacak oradan. E'si kararını ver artık, diyor sinik Entel Hanım ile Hırs Nefsi Hanım aynı anda. Geride duran Anaç Sütlaç Hanım'ı işaret ediyorlar kızgınlıkla. Ya o ya biz. Nasıl yani? Basbayağı böyle. Seç artık. Kadın kadıncık, hanım hanımcık mı olmak istiyorsun? Beyin beyin mi? Ya o ya biz, diye tekrar ediyorlar. Allak bullak oluyorum. Gözlerimi bu heybetli ağaçtan alamıyorum. Gecenin karanlığında, karlar altında muhteşem görünüyor. Adeta dallarında yapraklar yerine sırlanmış sırlar asılı duruyor. Ne olur dinleme onları. Darbelerden değil, çoğulculuktan yanasın sen, diye fısıldıyor Anaç Sütlaç Hanım paçalarıma yapışarak. Toplumsal çoğulculuktan yanasın ama, diye atılıyor sinik Entel Hanım. Bu demek değildir ki rol karmaşasından yanasın. Hem eş, hem anne, hem evinin hanımı, hem sanatçı, hem akademisyen, hem bırt, hem cırt. Her şey olmak yaramıyor kadınlara. Buna çoğulculuk değil, fazlalık denir olsa olsa. Hoşuma gitmiyor bu cevap. İtiraz ediyorum. Neden öyle diyorsun? Hem anne, hem çalışan kadın olamaz mıyım? Olursun elbette, diyor Hırs Nefsi Hanım burnundan soluyarak. Ama her ikisini de vasat yapmayı peşinen kabul edersen. İddiasız yazar, iddiasız anne olabilirsin mesela. Her birinde vasat olmaya razıysan eğer, 10 ayrı iş bile yapabilirsin. Sinik Entel Hanım sürdürüyor onun kaldığı yerden. Ama eğer vasatın ötesine ve üzerine diktiysen gözlerini, bir seçim yapmak zorundasın. En başta da Anaç Sütlaç Hanım ile bizim aramızda. Seç artık. Kar ani bir rüzgarla hızlanıyor birden. Döne döne hortum gibi alıyor bizi ortasına. Esrar küpü dökülüyor taneler. Kendimi Doktor Jivago filminin setinde hissediyorum. Büyük duygusal değişimlere eşlik ediyor kar taneleri. O ulu ağacın altında duruyoruz hepimiz. Anaç Sütlaç Hanım'a bakıyorum göz ucuyla, kaçamak. Burnu kıpkırmızı olmuş soğuktan. Gözlerinde iri iri yaşlar. Nasıl da kırılgan. Ne kadar az tanıyorum onu. Daha dün bir, bugün iki. Halbuki diğerleri senelerdir benimle. Ne çok badire atlattık beraber. İyi kötü tanıyorum onları. Huyunu, suyunu biliyorum her birinin. O an kararımı veriyorum. İlla da seçmek zorundaysam, tabii ki kadın kadıncık, hanım hanımcık değil, beyin beyin olmak isterim diyorum. Ama bana söz vermiştin, diye haykırıyor Anaç Sütlaç Hanım. Üzgünüm diyorum. Gözlerine bakmaya cesaretim yok. Ama seni seçemem. Heyo diye havaya zıplıyor Sinik Entel Hanım. Heyo, heyo diye yankı yapıyor Hırs Nefs Hanım daldan aşağı atlayarak. Çak! Öyle afilli, öyle karmaşık bir çak işareti yapıyorlar ki parmaklarını, kollarını birbirlerinin içinden geçire geçire bir an için konuyu unutup hayranlıkla izliyoruz yaptıkları şovu. Şov bitince durgunlaşıyoruz hepimiz. Derin derin içini çekiyor Can Derviş Hanım. Yüzünü ötelere çeviriyor Pratik Akıl Hanım. Sessizce ağlıyor Anaç Sütlaç Hanım. Şimdi bu kararını söze dökeceğiz. Bağlayıcılığı olsun diye. Bir akit yapmamız lazım diyor Hırs Nefs Hanım pijamasını çekiştirerek. İlk defa söze karışıyor Pratik Akıl Hanım. Ne şimdi bu? Bir nevi edebiyat rahibesi yemin ediyor Hırs Nefs Hanım. Bizim dinimizde yoktur öyle şeyler diye azarlıyor Can Derviş Hanım. O zaman evde kalmış kız yemini diyelim biz de bunun adına diye düzeltiyor Sinik Entel Hanım. Hatırlatırım. Bir zamanlar bir ada vapurunda karaladıklarını. Ses çıkarmıyorum. Sadece ben değil, tüm doğa susmuş sanki. Pür dikkat bizi dinliyor. Koskoca kampüste çıt çıkmıyor. Ve işte o delici sessizlikte Sinik Entel Hanım ile Hırs Nefs Hanım'ın bir ağızdan söyledikleri cümleleri harfiyen tekrar etmek suretiyle evde kalmış kız yemini ediyorum. Kar soğuğuyla örülmüş bir Aralık gecesi, Boston'da Mount Holyoke kampüsünde o muhteşem beyin ağacının altında kendime ve cümle aleme şunları haykırıyorum. Az gittim, uz gittim. Hayatımın merkezine yazmayı koydum. En nihayetinde gele gele beden ile beyin arasında bir ikileme vardım, dayandım. Bu bir dönüm noktası ömrü hayatımda. Ve andolsun ki ben beyni seçtim. Bundan böyle beden değil, beyin olmak istiyorum yalnızca. Kadınlıkta, kadınsılıkta, ev hanımlığında, karılıkta, anaçlıkta, doğurganlıkta yok gözüm. Ben sadece ve sadece yazar olmak ve öyle kalmak istiyorum. Heyecanla başlarını sallıyor Sinik Entel Hanım ile Hırs Nefs Hanım. Kurusun beden, canlansın beyin. Kalemime giden mürekkep, içimde büyüyen kitaplar olsun. And olsun. 3 kere tekrar ediyorum bu yemini. Bittiğinde yorgun hissediyorum kendimi. 30 gün geçmeden değişiklikler baş gösteriyor. Evvela saçlarım, cildim, ellerim kurumaya başlıyor. Zayıflıyorum. Önce 3, derken 5, 2 ay sonra tam 7 kilo kaybediyorum. Vücudum düzleşiyor. Ardından reglim kesiliyor. Ne o ay ne de daha sonraki aylar regl oluyorum. Önce umursamıyorum. Hatta bir külfetten kurtulmuş gibi rahatlıyorum. Ama kısa sürüyor bu his. 6 ay sonra panikle kapılarını aşındırdığım Amerikalı doktorlar Bana uzaydan gelen bir yaratıkmışım gibi davranıp sorunun nereden kaynaklandığını anlayabilmek için bir sürü hormon testi yapıyorlar. Hepsi normal çıkıyor. Gayet sağlıklısınız. Hormon seviyenizde bir düşme yok. Vücudunuzun normal işleyişine engel olacak başka bir hastalık da yok. Tiroid ölçümlerini de yaptık, o da normal, diyor. En son gittiğim jinekolog. Babacan, yumuşak bakışlı, tıknaz bir Çinli Amerikalı bu. Konuşurken durmadan çenesini kaşıyor. Bu şartlar altında söyleyebileceğim tek şey var. Beyniniz bedeninize komut vermiş. Regle olma diye. Başka bir açıklama bulamıyorum. Ağzım açık, kala kalıyorum. Beyninizle konuşmanız lazım diye ekliyor. Ben sorardım ama dilini bilmiyorum. Rica etsem siz benim için konuşur musunuz kendisiyle? Bir kahkaha atıyor ardından ama ben gülemiyorum. Söyler misiniz? Mesleğiniz nedir? Diye soruyor doktor. Yazarlık. Ah, anlıyorum, diyor. Sır verir gibi alçaltıyor sesini. Beyninize söyleyin, bedeninizi rahat bıraksın. O zaman hallolur her şey. Bir daha doktora gitmiyorum. Yaşadığım bu tuhaf hadiseyi kimselere anlatamıyor, içime atıyorum. Ama zaman zaman beyin ağacını ziyarete gidiyor ve toprağın üzerinde kalan köklerini, dibine dökülen yapraklarını okşayarak tazeliyorum yeminimi. Her sabah erkenden kütüphaneye kapanıyorum Sinik Entel Hanım'la beraber. Aramızdan su sızmıyor artık. Her şey onun ve Hırs Nefs Hanım'ın istediği gibi gelişiyor. Devamlı okuyorum. Akşama doğru bilgisayarın başına geçiyor ve gece geç saatlere kadar notlar, günlükler tutuyorum. Yazı ve kitaplar dışında hiçbir şeyin hayatıma sızmasına izin vermiyorum. Anaç Sütlaç Hanım küsüyor, konuşmaz oluyor benimle. Geceleri yatakta ağladığını duyuyorum bazı bazı. Can Derviş Hanım karışmıyor hiç. Ne o taraftan yana koyuyor ağırlığını, ne bu taraftan. Sessizce tanıklık ediyor olan bitene. Ve işte aşağı yukarı aynı günlerde gökten inmişçesine aniden gelen bir ilhamla yeni romanımı yazmaya başlıyorum. Adı Araf. Bu kitap aidiyet ve aidiyetsizlik, kökler ve köksüzlük üzerine. Ah Minel aşk! Bir sene geçti ben Boston'a geleli. Bu zaman zarfında yazdığım romanı herkesin ve her şeyin önüne koydum. Araf'taki hayali karakterlerle iç içe geçti günlerim. Roman kahramanlarıyla bol bol konuştuğum halde gerçek hayattaki insanlarla olabildiğince az iletişim kurdum. Alışveriş ya da yemek yapmakla zaman kaybetmek istemediğim için bazen günlerce kahvaltılık mısır gevreğiyle beslendim. Sabah, öğle, akşam hep aynı şey yiyerek. Buralarda sigara içen insanlara barbar gözüyle bakılıyor. En ufak bir duman bile binadaki alarm sistemini devreye geçiriyor. Yazarken sigarasız yapamadığımdan odamdaki ve kattaki alarmları devre dışı bırakmanın bir yolunu buldum. Tavandaki alarm makinelerinin etraflarını plastik torbalarla örtüp bantladım. İşe yaradı. Bir sene boyunca farklı milletlerden sanatçı ve akademisyen kadınlarla tanıştım ve çalıştım. Kadınlarla ilgili akla gelebilecek her konuda paneller, konferanslar düzenlendi bu feminist kampüste. Ana tanrıça inanışları ve sembolleri. Üçüncü dünyada kadın iş gücü ve istihdam sorunu. Feminizm ve hip-hop kültürü. Çizgi filmlerde kadın kahramanlar. Mickey Mouse sevgilisi Minnie'yi eziyor mu? Ve bunun gibi. Hepsine katıldım. Bir yerlere geç kalmaktan korkarcasına adeta telaşla yazdım. Yazdım. Habire okudum, okudum. Nice geceler kütüphanede sabahladım. Siyaset felsefesi koleksiyonu ile İngiliz ve Rus edebiyatı koleksiyonu en sık ziyaret ettiğim bölümler oldu. İkisinin arasında duran kahverengi deri koltukta yatıp kalktım. Sabahları erkenden ortalığı süpürmeye gelen Meksika asıllı temizlikçi Rosario ile ahbap oldum. O ve arkadaşları bana acıyarak baktıkça benim gibi birinin kolay kolay normal kadın olamayacağına dair inancımı tazeledim. 15. ayrımın sonu. Sayfa 180. Devamı 16. ayrımdadır.